Ben CNBC'ye dijital yayın yönetmeni Barış Erkaya. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Seriye'de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Bugünkü konuğum APE Ventures fon yöneticisi Mustafa Keçeli. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
Merhabalar, hoş bulduk.
2024 ile başlayalım isterseniz. Yani nasıl bir 2024 geçirdik girişimcilik ekosistemi açısından?
Global tarafta bakarsak büyüme oranlarının nispeten yavaş olduğu bir yıldı. Türkiye'ye baktığımızda önemli ölçüde bir artış var. Çünkü özellikle Hepsi Burada'nın satışı oradaki rakamları çok yukarı çıkardı. Ama onu dışarı çıkardığımızda bizi de aslında böyle çok ekstra büyümeler görmediğimizi görüyoruz. Yaklaşık işte 350-400 milyon dolar civarında aslında erken aşama, işte 300 küsür işlem, buna diyebiliriz 320-330 civarında işlemde gerçekleşti diyebiliriz. Bir önceki yıla göre mutluluk verici derecede, bizim gibi hızlı büyümesini beklediğimiz ülkeler açısından çok hızlı büyümedik. Birazcık Türkiye'nin ve dünyanın o geçtiği konjonktürle ilgili biraz da büyümedik diyebiliriz. AP Ventures tarafından bakarsak konuya, bizim için oldukça yoğun bir yıldı. Yani 15'i yeni, 19'u devam yatırımı olmak üzere toplamda 34 yatırıma imza atmışız. Yaklaşık 8 milyon dolarlık bir kaynağı fonlarımızdan girişimcilere aktarmışız. Her yıl çok hızlı büyüyen bir yapıda olduğumuz için bizim açımızdan başarılı bir yıldı diyebilirim.
Peki 2024'ü kıyaslarken genellikle bir önceki seneyle mi kıyaslamamız gerekiyor? Yoksa mesela bu sene için 2025'i kıyaslarken 2024 herhalde bir baz olmayacak. Çünkü biraz ekstrem bir yıldı. Hangi yılı baz almamız lazım başarılı bir sonucu değerlendirmek için?
Pandemi döneminde rakamlar çok yukarılara fırladı.
Evet.
Dijitalin çok ön plana çıkması, özellikle 2020'nin başlarındaki öngörüler tam tersiydi. Evet. Yani pandemiyle beraber işlemler duracak, herkes bir bekleme alanına geçecek derken 2020-21 hatta 22 hem dünyada hem Türkiye'de rekor rakamları getirdi girişim sermayeciliği tarafında. Bazen 2019'a dönülüyor yani, evet, normal yıllar itibariyle bir bakalım dendiğinde. Ama ben her yıl üzerine koyarak gitmemiz gerektiğini düşündüğüm için bir önceki yıla bakmak gayet makul diye düşünüyorum.
Anladım. Peki 2025'e geldik. 2025'te de artık yılın yarısını neredeyse tamamlıyoruz yani. Şu ana kadar gördüğünüz şey sizin için, rakamlar sizin için tatmin edici seviyede mi? Yoksa hala o 2024'teki durgun seyrin etkilerini görüyoruz diye diyor musunuz?
Yani rakamlara baktığımızda 2025'in ilk çeyreği daha da kötü diyebiliriz. Özellikle Türkiye için bunu söylemeliyim. Girişim sermayesi yatırımcılığı çok başka bir alan olmakla beraber en nihayetinde paranın akışının önemli etkileri var burada da doğal olarak.
Tabii
yani
ki
insanlar yatırımlarını bu tarafa aktarırken ne kadarını aktaracaklarını ve ne zaman aktaracakları konusunda yine dönüp makroekonomik konjonktürlere bakıyorlar. O açıdan 2025 iyi başlamadı diyebilirim. Yine kendi tarafımıza döner, APE tarafında bakarsak bizim açımızdan önümüzdeki yılı yakalamaya çalıştığımız bir çeyrek oldu. Tabii girişim sermayesi yatırımcılığında süreçler önemlidir. Yani yatırım süreçleriniz, evet almaya karar verdim ve yatırım yapıyorum diye bitmiyor. Hı hı. Sözleşme süreçleri, anlaşma süreçleri vesaire çok olduğu için. İlk çeyrek bizim açımızdan rakamsal olarak baktığımızda yaklaşık 6 milyon dolara yakın bir deal'ın içindeyiz aslında. Bir işlemin içindeyiz. Önümüzdeki yıl, geçtiğimiz yılı çok rahat geçeceğiz gibi, hı hı, duruyor. Ama beklentimizin altında kaldığı için tatmin edici değil bizim için, öyle söyleyebilirim yani.
Sizin için tatmin edici bir rakam, beklentilerinizi karşılayacak bir rakam ne olurdu mesela?
Bu yıl APE olarak 20 tekil girişime yatırım yapmak istiyoruz. Yıl başlarken hedefimiz buydu. Toplamda da 37 işlemin içinde olmak istiyoruz. Ne demek tekil ve işlem diye sorarsanız, APE aslında bir çatı, bir platform diye düşünebileceğimiz bir yapı. Yani biz kendi fonlarımızı yönettiğimiz gibi kamu kurumlarının ya da özel kurumların fon kaynaklarını da yönetiyoruz. İyi bulduğumuz, başarılı olacağına inandığımız girişimlerin bir kısmını birden fazla fonla yatırım yapma imkanımız var. Elimizdeki gücün bir kısmı da buradan geliyor aslında. Yani iki fonun ayrı ayrı güçleri daha azken, hı-hı, masaya koydukları yatırım miktarı açısından bir araya getirdiğimizde masada daha güçlü hale gelebiliyoruz. 37 dediğim o. 20 tekil şirketi 37 yatırım demek biraz bu. Yani bazı şirketlere bir değil de birden fazla fonla yatırım yapma imkanı yakalayacağız. Minimumda da 15 milyon dolarlık bir yatırım hedefimiz var. Sadece bu yıl aktarmak istediğimiz.
Başka şirketlerin fonlarını da yönettiğinizi söylüyorsunuz yapı itibariyle. Onu biraz açarsak, bunların bir kısmı da yasal düzenlemelerden kaynaklı, özellikle Ar-Ge yatırımı yapan, teknoloji yatırımı yapan şirketlere getirilen bir bazı yasal düzenlemelerle de alakalı, evet. Doğru mu? %3'lük bir yatırım yükümlülüğü getirilmişti.
3 senedir yürürlükte aslında.
Evet.
Yani bu yıl sonunda 4. dönemine girecek ama arada oranlar ve yükümlülüklerin işte minimum ve maksimum rakamları değiştirildi diyebiliriz. Aslında şunu söylüyor, kamu diyelim, teknopark şirketlerine, Ar-Ge merkezlerine ve tasarım merkezlerine belli teşvikler tanımlanmış durumda. Hı hı. Çalışanlar üzerindeki vergilerden, gelirler üzerindeki vergilerden, işte KDV istisnaları var vesaire. Aslında orada büyük bir vergi avantajı var. Yani teknoloji üretiyorsanız, hı hı, ben size bu vergi avantajlarını sağlayacağım. Daha hızlı büyüyün, daha rahat çalışın diyor kamu. Son 4 yıldır da şunu söylüyor. Bizim size verdiğimiz bu desteğin %3'lük bir kısmını, artık %3, eskiden %2 idi. Sizinle aynı yolda yürüyen girişimlere, kuluçka şirketlerine veya bu şirketlere yatırım yapma taahhüdü olan girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarın diyor. 4 yılda bu rakam aslında büyüyerek devam ediyor. Çıktı olarak baktığımızda hem girişim sermayesi yatırım fonlarının artışında hem de adetsel olarak yatırımların artışına önemli bir katkı sunuyor. Türkiye'de klasik manada VC diyeceğimiz 4-5 tane yapı var Türkiye'de. Bunların çoğu Hollanda ya da Lüksemburg'da kurulu fonlar. Mevzuat itibariyle bizim mevzuatımız yeterli gelmediği için aslında orada kurulmuş fonlar. Özellikle yabancı yatırımcı, yabancı kurumsal yatırımcı açısından. 6-7 yıldır da girişim sermayesi fonları tarafında oldukça önemli bir aksiyon var. Bu teşvikle beraber bu aksiyonu arttırma imkanı doğdu. Bizim açımızdan da aslında bu kaynakları, evet biz bu işi sizin istediğiniz gibi doğru şekilde yapıyoruz. Aktaracağınız bu kaynağın güvenli olarak gerçekten girişim ekosistemine aktarılmasını istediğinizde de buyurun bizim fonlarımıza gelin diyoruz. Buradaki fon kaynaklarının bir kısmı gerçekten küçük yapılar, küçük şirketler. Yatırmaları gereken zorunluluk miktarlar küçük. Bazısı büyük kurumlar. Onların yükümlülükleri ise doğal olarak daha fazla oluyor. Bu kurumların bazı kendi fonlarını ve kendi karar verici oldukları fonlarla bu işlemleri yapmak istiyorlar. Bazısı, özellikle küçük olanlar da bizim adımıza yönetecek bir kuruma güveniyoruz deyip o kurumlara gidiyorlar. Türkiye'de birçok portföy yönetim şirketinin altında girişim sermayesi yatırım fonları var ve işte güvendikleri, inandıkları ya da kendilerini bir şekilde motive eden portföy yönetim şirketlerinin altındaki GSF'lere bu kaynakları aktarıyorlar. Önemli kaldırıcı da bu oluşturuyor uzun yıllardır Türkiye'de. Yani çünkü VC tarafında çok büyümeler görmüyoruz. Onlar da çağırdıkları her fonda daha büyük miktarlar çağırıyorlar ama baktığınız zaman ana kaldırıcı son 5 yıldır girişim sermayesi yatırım fonlarının yaptığını görebiliriz.
Bu bahsettiğimiz düzenleme erken aşama girişimlere yatırımı kapsıyor, doğru mu? Çünkü doğru. Netice itibariyle hani parayı alıp garanti olan bir neredeyse exit noktasına gelmiş bir girişime de aktarmak söz konusu olabilir ama anladığım kadarıyla bu düzenleme daha erken aşama girişimlere yönelik bir teşvik sağlıyor.
Evet, amaç o. O yüzden zaten girişim sermayesi fonları veya kuluçka şirketleri deniyor. Ama tebliğ açısından baktığımızda yanıltıcı olmuyor mu? Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüme aşamasında yani onu geçmiş şirketlere de yatırım yapma imkanı var. Ama aslında işin ruhunu herkes anladığı için diyelim, genel itibariyle bu kaynakların aktarıldığı fonlar gerçekten Türkiye'de yeni nesil, İşte genç, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan işlere yatırım yapıyorlar.
Zaten rakamsal olarak da ayrılan bütçeleri düşündüğümüzde herhalde çok büyük, büyük şirketlerde belki bu bütçeler oluşabilir ama küçük şirketlerin ayıracağı rakamlar bir ileri aşama bir girişime zaten çok da yatırıma katılabilecek düzeyde olmayacak.
Tabii ki. Aynen öyle.
Peki Türkiye'de erken aşama girişimlerin durumu ne?
Çok fazla girişim karşımıza çıktığını görüyoruz. Özellikle yapay zeka tarafında. Aslında biz dünyadaki trendleri takip eden bir ekosistemiz. Bunu söyleyebiliriz. Yatırım tarafında da, girişimciler tarafında. Doğal olarak da insan 2 senede sürekli bir yapay zeka okuması yaptıktan sonra kendi girişimlerini de bu alanda kurmak üzere bir motivasyon geliştiriyorlar. Global manada yatırıma hazır girişimleri çok sık ve verimli çıkarttığımızı söyleyemeyiz. Bence bu yılda devam ediyor. Ama yapay zeka ile beraber ben biraz bu sanayi devrimindeki o hızlı geçişi benzetiyorum yapay zekayı. Çünkü bir bilgisayarla oturup bunu yapabilecek durumdasınız. Yani Türkiye sanayi devrimini yakalayamadı. O zaman dijital devrimi yakalayalım. Aslında son 5 yıldır bütün ekosistem buna uğraşıyor. Yani artık ülkenin katma değerli büyümesini genç girişimler yönün, onların tarafıyla, onların sayesinde gerçekleştirelim bu devrimi gibi bir bakış açısıyla hep hareket ediyoruz. Şimdi yapay zeka ona bir adım daha attırdı aslında. Çok daha kolay 2-3 gencin bir araya gelip işte yapay zekayı kullanma kapasitesini nereye getirebileceklerini göreceğiz. Bu yüzden o tarafa doğru bir akın var diyebiliriz. Ama henüz global yatırımı çekecek manada, yani kuruluş aşamasında global yatırım alacak manada özgüvenli işler yapamıyoruz. Hı-hı. Biz de aslında böyle burada devreye giriyoruz. Hı-hı. Yani girişimin bir sonraki adımda çok yüksek miktarlarda global yatırım alabilmesini sağlayacak ilk can suyunu Türkiye'nin girişim ekosistemine bizim gibi yatırımcılar aslında bir araya gelip bunu yapmaya çalışıyoruz diyebilirim. Herkesin önünü göremediği bir yılda doğal olarak girişimci de göremiyor. Onlar da biraz adımlarını daha kontrollü, daha muhafazakar atmaya başladılar, görüyoruz. Çünkü bir ödeme sıkıntısı da girişim için çok önemli. Bazı ödeme sıkıntıları müşteriler tarafında görmeye başlayınca doğal olarak onlar da o agresyonlarını kaybettiler. Evet. Bunu nasıl kapatırsınız? Yatırımla kapatırsınız. Aslında yine buradaki eksikliği nasıl gideriz deyince Türk yatırımcılarının bu girişimlere desteğini görmemiz gerekecek. Yoksa 2025 biraz böyle temkinli bir yıl olarak kalmaya devam eder. Biz en azından kendi, hani karınca misali, suyu taşıyarak kendimiz o tarafta destek olmaya çalışacağız diyelim.
Bir girişimcinin sizin radarınıza girebilmesi için ne özelliklere sahip olması gerektiğini bir sizden dinleyebilir miyiz?
Tabii ki. Böyle en baştan başlayarak anlatayım isterseniz. AP Ventures, Albaraka Portföy'ün bir alt markası aslında. Albaraka Portföy Yönetimi, tüm Türkiye'deki PYŞ'ler gibi, biz portföy yönetim şirketleri PYŞ olarak kısaltıyorum. PYŞ'ler gibi girişim sermayesi yatırım fonu kurmaya yetkili kurumlar. Ama her girişim sermayesi yatırım fonu dönüp startuplara yatırım yapmak zorunda değil. Evet. AP Ventures ise Albaraka Portföy'ün girişimcilik ekosistemine dönen yüzü diyebiliriz. Biz kendi bağlı olduğumuz Albaraka Türk Katılım Bankası'nın fonlarını da yönetiyoruz. Küçük yatırımcılardan oluşan ve tek kontrolü bizde olan fonlarda yönetiyoruz. Bunun yanında Bilişim Vadisi gibi, Ostim OSB gibi, Ostim Teknopark gibi, işte İvedik OSB, Teknopark Ankara gibi, T3 Vakfı gibi kurumların da fonlarını onlarla beraber yönettiğimiz yapılarımız var. 7 ayrı fonla girişim ekosistemine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her fonun yapısı, her fonun stratejisi farklı. Ama AP Ventures'a dönüp baktığınızda bütün fonların çeşitliliğini bir araya getirdiğinde biz biraz sektör bağımsız olarak yatırım yapan bir hale geliyoruz. Hı-hı. Savunma sanayi dışında AP Ventures tüm alanlara yatırım yapmaya gayret eden, hatta bazı fonlarında Türkiye'de yatırım bulmakta zorlanan iş alanlarına da yatırım yapmayı özellikle görev edinen bir yapıdayız.
Örnek?
Donanım gibi mesela. Hı-hı. Türkiye'de donanım girişimlerinin yatırım alması nispeten daha zor. Haklı olarak paranın az olduğu bir ekosistemde İnsanlar bu yatırımları daha hızlı ölçeklenebilir, daha dijitale yakın işler yapmak istiyorlar. Donanım şirketlerinin yatırım ihtiyaçları, işletme sermayesi ihtiyaçları doğal olarak çok daha fazla olduğu için oraya kaynak aktarmak biraz daha nispeten riskli oluyor. Hmm. Ama bizim inancımız daha riski düşük, getirisi yüksek bir alan olduğu yönünde. O yüzden bazı fonlarımızda özellikle donanım tarafında çok gerçekten yatırım yapma isteğimiz çok kuvvetli. Bütün dünya ile beraber 2024'te de aslında yapay zeka girişimlerini alan yatırımlar birinci sırada. Fintech Türkiye'de çok önemli bir alan. Regülasyonun kuvvetli olduğu, girişin zor olduğu ama giren ekiplerin de çok donanımlı ekipler olduğu bir alan. Türkiye'de ikinci sırada fintech sektörü 2024'te. Bize baktığımızda bizde de öyle. Oyun sektörü keza. Oyun sektörünün yetiştirdiği yetenek seti çok kuvvetli Türkiye'de. O yüzden de yabancı yatırımcının çok ilgisini çekiyor. Şimdi şunu görmeye başladık biz oyun tarafında. Bundan 5 yıl öncesinde çok azdı gerçekten, biliyorsunuz. Evet. Bir anda birkaç tane böyle müthiş hikaye patladı.
Ki hemen hemen aynı ekipler yarattı.
Aynen öyle. Tam çok doğru yere geldiniz. Evet. Şimdi o ekiplerin içinden çıkan bir sonraki nesiller de gelmeye başladı. Bunu görüyoruz. 4 kişilik, 5 kişilik gruplar, yatırım haberlerine dikkat ederseniz çok genç ve küçük ekipler.
Doğru.
Oyunun yapısı değişiyor. Yani hyper casual'ın müthiş bir fırsata dönüştüğü, orada doygunluğa ulaşıldığı, daha casual oyunlara, belki PC oyunlarına yöneldiği insanların bir ekosisteme doğru gidiyoruz. Ve o bizim başarılı olduğunu gördüğümüz şirketlerin ikinci nesil çalışanlarının şimdi kendi şirketlerini kurdu. İşte 25-30 yaş arası insanların kendi şirketlerini kurmaya başladığını görüyoruz. Biz de bu alanda yatırım yapıyoruz. yatırım ekosisteminde diğer haberleri gördüğümüzde de bunu görüyoruz. Yani bu aslında birbirini besleyen bir ekosistem. Başarı geldikçe oyun sektörü kendini büyütmeye devam edecek. Ve aslında Türkiye'deki bu yeteneği keşfettiği için artık global, hı-hı, gerçekten önemli noktalar. Doğal olarak insanların yüzü Türkiye'ye dönüyor. Bir oyun yatırım yapacaksak bir Türkiye'ye bakalım dendiği için. Bizim henüz açıklamadığımız bir yatırımımız. Mesela böyle bir şey söyleyebilirim. 1 milyonluk bir tohum yatırımımız, 1 milyon dolarlık bir tohum yatırımı sonrasında daha biz yatırımı açıklamadan birkaç ay sonra 7 milyonluk bir tur daha yaptı mesela, 7 milyon dolarlık. Henüz hiçbir açıklanmadı.
Globalde.
Evet. İkinci turu. Hatta ilk turda da globaldeydi ama ikinci turda globalde. Yani 5 tane genç bir araya gelip 6 ay içinde bir anda bu paraları kaynak olarak alabiliyorlar. O yüzden oyun tarafı yine çok hala sıcak. Sağlık teknolojileri, biyoteknoloji tarafı yine çok ilgi çekiyor. Bizim de çok ilgimizi çekiyor. Ölçeklenmemesi zor. Regülasyonu, sertifikasyonu zor bir alan. Doğal olarak 6 ayda bir yerden bir yere gelemeyecek girişimler. Yatırım miktarı düşük. Ama herkesin aradığı, o yıldız girişimi aradığı bir sektör aslında. Türkiye'de de böyle, globalde de bu böyle.
Türkiye'de çok girişim var mı biyoteknoloji konusunda?
Biyoteknoloji ve sağlık teknolojilerini de ben bir araya katıyorum. İkisi de çok zor alanlar. Aslında çok girişim var. Ama bu girişimlerin kaçı yatırım odaklı büyümeye hazır girişimler ya da ticarileşmeye hazır, ölçeklenmeye hazır girişimler dersek orada sınıfta kalıyoruz. Yoksa bilim üretme, patent üretme konusunda bir eksiğimiz var mı emin değilim. Bence yok. Ama bu patentleri, bu ürettiğimiz işi ticarileştirme noktasına geldiğimizde, kamu desteğini dışarı çıkarttığınızda maalesef sınıfta kalıyoruz. İşte yatırım bulduğunda biraz da yatırımcının desteğiyle bu şirketler globale açılma, ihracat yapma yönünde aksiyon alabiliyorlar. Biraz ekibin vizyonuyla da alakalı bu. Bunu yakaladığımızda çok sevinçli ve heyecanlı bir şekilde yatırım yapıyoruz zaten.
Size gelen girişimcilerin global pazarlara açılabilmesi için, netice itibariyle daha yüksek değerlemelere ulaşabilmek için, o sadece Türkiye pazarında değil global pazarda da fatura kesebiliyor bir hale geliyor olması lazım, ticaretleşebiliyor olması lazım. Sizin o tarafta nasıl destekleriniz oluyor, nasıl yardımlarınız oluyor?
Yani girişimciden ne bekliyoruz biz? Ben böyle bir cümleyle özetlemem gerektiğinde yapabilme yeteneği diyorum buna. Yani girişimcinin yapabilme yeteneği. Yolunu değiştirmek de bir yetenek. Yanlış gittiğini gördüğünde yolunu değiştirebilmek, ürünü değiştirebilmek, pazarı değiştirebilmek bir yetenek. Müşterinin istediklerini iyi anlayıp ürüne yansıtabilmek bir yetenek. Bazı boşa gösterilen çabayı kısmak, oradan geri durmak da bir yetenek. Satmak ürünü bir yetenek. Global tarafta da geldiğimizde en önemli şey bu. Yani girişimin kurucu ekibinin satma yeteneği birinci planda. Satabilme yeteneği çok önemli gerçekten. O pazara adapte olma, adaptasyon gücünün yüksek olması. Biz bunu yakaladığımızda girişimin bu adaptasyon, bu yoksa zaten biz ne yapsak başarılı olamayız. Ama bu varsa eğer, bizim APY olarak özellikle 2024'ten itibaren bu konuda çok önemli destekler vermeye çalışıyoruz. Bu nedir? Kendi network'ümüzü kullanarak onları orada satış yapmalarını olanak sağlayacak insanlara tanıştırmak. Belki oradaki yatırımcılarla tanıştırmak. O yatırımcılar vasıtasıyla satış kanallarını açabilmelerini sağlamak. Artık bunu programlar haline getirdik. Yani bizim bir teknoloji merkezimiz var. APY Tekmer. Buradaki tek amacımız yatırımcı olarak yapamadığımız katkıyı teknoloji merkezi vasıtasıyla yapabilmek. İki temel amacımız var. Yatırımcıya ulaştırmak, müşteriye ulaştırmak. Müşteriye ulaştırmak için şimdi bir program kurgumuz var. Paydaşlarımızla gerekli anlaşmalar yapıldı vesaire. İşte Ekim ayında inşallah faaliyete geçireceğiz. Dünyanın farklı ülkelerinde, tek bir ülkeyle başlayacağız ama dünyanın farklı ülkelerinde bu programı çokladığımızda girişimci sadece o ülkede satış yapmasını sağlayacak mentorlar ve insanlarla karşılaşacak bir program olacak. Maddi bir gelirin bizim amacı dışında gerçekten ekosisteme katkı sağlayacağımız, hem kendi portföyümüze hem de ekosistemin diğer başarılı girişimlerine katkı sağlayacağımız programlar tasarlamak istiyoruz. En önemli desteğimiz bu. Çünkü tek amacımız bu. Globalde satış. Farazi söylüyorum. İngiltere'de satış yapacakları kurumların satın almacıları inovasyon birimleri olabilir. O kurumların eski çalışanları bugün mentorluk yapan insanlar olabilir. Böyle birkaç aylık süren Bir kısmı online, bir kısmı doğrudan yurt dışında hangi ülkede yapacaksak orada kurguladığımız ve tek amacının girişimin satış yapmak olacağı ya da ben bu ülke pazarına bu ürüne giremem kararını program sonunda vereceği bir program tasarlıyoruz mesela. İlkini bu yıl yapacağız inşallah tek bir ülkede. Sonraki yıllarda da birçok ülkede bunu çoklayacağız. Yatırımcı olarak bunları yapmamız çok zor. Çünkü konsantrasyonumuz hep yeni şirketlere yatırım yapmak. Doğru. Ama teknoloji merkezi vasıtasıyla farklı birçok yetenekli bir ekiple artık bu tarafta da destek vermeye çalışıyoruz.
2025'teki bu yapay zeka fırtınasını internet booming zamanıyla kıyaslayanlar da var bir yandan. Temkinli olunacak bir yıl mı yapay zeka yatırımları için? Bunun dışında hangi alanlar daha çok öne çıkabilir? Bir de sizin özellikle APY Ventures tarafında hedefleriniz ne?
Henüz yapay zekanın ne tarafına yatırım yapacağımız konusunda karar verebilmiş değiliz. Şimdi dünyadaki özellikle Amerika'da bu yatırımlar çok hype durumda. Çok trend durumda. Çünkü kaynağın çok olduğu bir alan. Yani kendimizi onlara kıyaslamamız mümkün değil. Trend orada belirlenip bu tarafa geliyor. Şunu görüyoruz. Bir kesim artık her şey yapay zeka üzerinde kurgulanacak diye oraya aslında bütün iddiasını koyuyor diyelim. Bir kesim de fazla abartıldığını düşünen de başka kesim var. Evet. Ama benim gördüğüm yapay zekayı hangi sektörde olursa olsun kendi ürüne nasıl adapte ettiğinle ilgili bir yere gidiyor dünya. Aynı şekilde bizim şu an baktığımız tek şey yapay zekayı nerede kullanıyorsun? Yani bir yapay zeka altyapısı mı sağlıyorsun? Dediğim gibi sağlık sektöründeysen o donanımın içinde mi, IoT'lerin içine mi bunu işledin? Evet. Bir SaaS girişimiysen bu yapay zeka altyapısını nasıl kullanıyorsun? Çünkü bunun tehdit ettiği bir sürü ürün ve sektör de var tabii evet. ki. Senin ürünün tehdit ettiği alanlardan biri mi? Ve buna karşı nasıl bir önlem alıyorsun sorusu girişimcinin önünde. Biz de buna bakıyoruz. Yani hiç fark etmez. Sağlık sektörü, fintech, oyun, yapay zeka altyapısını senin işlerini verimli kılacak şekilde kullanıyor musun? Müşterinin işlerini verimli kılacak şekilde ona sunabiliyor musun'a baktığımız bir dönem. Bu yıl aslında ilk yarısını neredeyse bitireceğiz. Çok hızlı etkilenen bir şey olduğu için bir anda konu evet artık yüzümüzü işte girişim sermayesi tarafına dönebiliriz denen bir yıl olabilir yani. Bugünü öngörmek çok zor. Ama bu bir ay öncesinden baktığımızda bu böyle değildi.
Evet.
O yüzden gerçekten öngörmesi zor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Yani etki yatırımlarının çok artacağını görüyoruz. Çünkü regülasyonlar artmaya başlıyor. Hı-hı. Enerji verimliliği çok önemli. Bak enerji verimli dediğimizde sadece ben enerji işi yapıyorum diyen bir girişimden bahsetmiyorum aslında. Bir kurumun, bir insanın, bir çevrenin enerjisini daha verimli kullanmasıyla alakalı her girişimi böyle sayabiliriz yani. Hı-hı. Elektrikli araçların biliyorsunuz Türkiye'de de dünyada da kullanımı çok artmaya başladı.
Evet.
Bunlar üzerine araçların gittiği yollar, araçları kullanan insanlar ya da onların enerji kullanımıyla ilgili girişimler yine
buna çok bağlı altında. Teknolojiler.
Buna bağlı teknolojiler yani bu kamera teknolojisi de diyebilirsiniz, sensör de diyebilirsiniz buna. Evet. Araç içindeki konforunuzu sağlayan ya da araç dışında konforunuzu sağlayan her şeyi buna katabilirsiniz. Temiz enerji kaynakları yine burada. Bunlara yönelik geliştirilen teknolojilerin yine önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaşlanıyor dünya. Yaşlı nüfusa, yaşlanmaya, belki sağlıklı yaşlanmaya, belki yaşlı bakımına ya da takibine yönelik girişimlerin yine ön plana çıkacağını göreceğiz. Türkiye'de bu trendleri konuşurken biraz zorlanıyoruz. Çünkü biz yeter ki iyi ekip bulalım Türkiye'de diye bakıyoruz. Ama bütün global ekosisteme baktığımızda konunun nereye gittiğini daha rahat görebiliyoruz yani. Biz de dediğim gibi zannediyorum 6 milyon dolara yakın dedim. 6 milyon dolar civarı bir parayı bugün aslında içinde bulunduğumuz işlemlerde bir terslik olmazsa girişimlere aktaracağız. Bunların içinde oyun var. Bunların içinde oyun üreten stüdyolara yatırım yapan yatırım şirketi de var. Fintech var bunların içinde. Siber güvenlik tarafında iki tane yine sürecimiz var. Robotik alanda daha donanım alanında işte endüstriyel robotlar üreten ya da daha in-house yani mekan iç mekanlarda kullanılan robotlar üreten girişimlerimiz var. Aynı şekilde 15 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmaya çalışacağız bu yıl. Nerelerde yoğunlaşıyoruz? Şöyle görüştüğümüz şirketleri bir yandan aklımdan geçirmeye çalışıyorum. Çünkü yani ilk çeyrekte yaklaşık 550 şirkete dokunmuşuz APY olarak. Bunların yarısıyla aktif olarak görüşmüşüz. Sürecin ilerlettiğimizde herhalde bir 25-30 tane girişim olmuş yani. Yine aynı şekilde daha da artan bir tempoyla buna devam etmek istiyoruz. Bir siber güvenlik çok aradığımız bir alan mesela. Hı hı. Çünkü global ölçeklenmesi nispeten iyi olan ve Türkiye'de yetişmiş yeteneğin de iyi olduğu, know-how'ın iyi olduğu bir alan olduğunu düşünüyoruz. Sağlık teknolojisi çok arıyoruz. Sağlık teknoloji tarafında donanım olur veya yazılım olur, hiç fark etmez. O tarafta arıyoruz. Oyun, fintech zaten hep baktığımız işler. Yani fintech bulunca peşinden koşan bir yapımız var diyebilirim. Yeter ki iyi bir fintech ekibi bulalım. Çünkü zor bulunuyor. Ama çok iyi olduğumuz bir sektör. Hani kişisel olarak da tarım teknolojisi üzerine çok yoğunlaşmak istiyorum. Henüz iki yatırımımız var. Hani toplam 65 yatırımın içinde sadece iki yatırımımız tarım teknolojileri.
Az mı girişim var?
Yani tarım tarafında çok fazla ürün, gerçekten çok fazla ekip var. Ama işi ticarileştirelim. Özellikle endüstriyel tarafta kullanıma açalım. Ya da tabii burada kullanıcının da etkisi var. Yani Türkiye'de henüz tarım sektörü ya da çiftçiler kurumsal mekanizmaya ulaşabilmiş değil mekanizmaya. Daha aile şirketleri. Bunların girdileri çok fazla, girdi maliyetleri. Bir de teknolojiyi kullanmak bu insanlar hem bilgi seviyeleri açısından hem de ekonomik maliyet açısından kolay anlatabildiğiniz şeyler olmuyor. Müşteri olmayınca Türkiye'den çıkan bir girişimin globalde palazlanması çok daha zor oluyor. Yani Türkiye'den müşterin var mı, Türkiye'den yatırımcın var mı sorusuna cevap veremediğinizde global bir müşteri edinmeniz ya da yatırımcı edinmeniz zor. Yani biz çok seviyoruz tarım teknolojilerini. İnşallah bu sene birkaç tane orada yapmak istiyoruz.
Çok teşekkür ederim Mustafa Bey bu keyifli sohbet için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.